Cassandra Damgası, 3. kasetin A yüzü, sayfa 59. Teşekkür ederim. En önemlisi, ben seçmenlere Amerika'nın geleceği hakkında kendi stratejik planımı, dünyadaki bu buhran ortamında bunun altını çiziyorum. Bazen kendime, zaten hayat ne zaman buhranlı olmadı ki diye soruyorum. Sürekli her zaman böyleydi ve her zaman da insanları sürükleyecek birisi bulunmalıydı. Sana inanmaları, arkandan gelmeleri için buhran temel şarttır. Anayasayı ve mevcut kanunları Tanrı korusun. Ama yeryüzünde refah ve buhran olmazsa kim bir diğerinin arkasından gider? Ben böyle anlıyorum. İşte benim esas konseptüel fikrim. Yarın toplum ve fert için iyi bir hayat nasıl kurulur probleminden kaynaklanıyor. Tabii her bir fert kendi hayatında iyiye doğru bir gelişme arzuluyor. Fakat bunun için ne yapmak gerektiğini düşünmüyor. Sadece gökten nimet yağmasını bekliyor. Sana güler. Onları sürekli ikna etmek gerekiyor. Onlar bunu istiyorlar. Ortok'un bu konudaki fikir ve heyecanlarını dinleyen Borg, bu kelime yağmuru içinde sadece devlet başkanlığı görevine aday olan bir insana tanıdık hislerine değil, aynı zamanda şimdilik metin arkasında saklı kalan bir maksat seziniyordu. Ortok ise yavaşça kıyıya yaklaşan şal gibiydi. Durum onu gösteriyordu ki Ortok hem muhatabında iyi bir intiba bırakmak, hem güya vatandaşların iyiliği ve demokrasi prensipleri uğruna ölü bir risk aldığını vurgulamak, hem de bu kelime yağmuru içinde kendini ilgilendiren bir şeyi öğrenmek istiyordu. Bunun için de telefon açmıştı. Öyle anlaşılıyordu. Burke, zamanlarda yerel teşkilatın lideri sıfatıyla yerleştiği parti merkezindeki oval pencereli geniş çalışma odasında, masanın gerisinde telefonlar ve diğer çarpıcı teknik donanımın arasında, siyah deri kaplı döner koltukta tüylerini kabartan kuş gibi yayılarak oturduğunu ve boş bakışlarla 15. katın penceresinden karşıdaki aynen Berlin'de canlandırdı. Oliver Ortok'un munis ve açık sözlü kişiliğinin yanı sıra lehinde ve aleyhinde çeşitli fikirler vardı. Ve hatta onun ölçüsüz cimriliği ve başka huyları hakkında dedikodular da yapılıyordu. Onda popülist bir politikacının köpek sezgisi bulunduğuna dair söylentiler de dolaşıyordu. Ama böyle söylentiler kimin hakkında yapılmıyor ki? Özellikle avukat dosyasından işe başlayan, ansızın kamuoyunun dikkatini kendine çeken, diğerlerinin kıskançlığını celbederek puan toplayan, kendisini yakından tanıyanların olumsuz görüşlerine rağmen sanki havadan kariyer yapan bir kişi söz konusu ise, Ortok ilk önce sendika alanında öne çıktı. Televizyon ekranlarında ve basın sayfalarında boy göstermeye başladı. Bu faaliyetlerinde günün aktüel taleplerini veya kendi deyimiyle sokaktaki insanın problemlerini tümüyle kapsayan bir beceri sergiledi. O, gerçekten av izi süren bir köpek gibi tabanın sosyal haleti ruhiyesini tahmin ediyor ve elit kısmın eleştirisine cesaretle göğüs gererek bu tabanı etkileyebiliyordu. Onun içinde hep kazanıyordu. Hiç şüphesiz başarı insanı ümit, kendine güven veriyor. İnsanı değiştiriyor. Ortok aniden, hatta dış görünüşü açısından dahi tanınmayacak şekilde değişmişti. Onun kuşu hatırlatan yüzüyle damarlı boynunu kaplayan garip gri beyaz lekeler bile kaybolmuştu. Çünkü henüz yakın zamanlara kadar onun karakteristik siyah torbalı gözleriyle heyecanlı Goebbels'i hatırlatan yüzü sanki tesadüfen çorba serpilmiş gibi duruyordu. Öyle ki onu sevmeyen bir doktor her zaman Ortok'un yüzündeki bu lekelerin onun ikbal perest arzuları, iktidar hırsının psikolojik alametleri olduğunu iddia etti. Fikrince eğer nihayetinde kader Ortok'un yüzüne gülmeseydi bütün vücudu baştan ayağa bu bağıran lekelerle kaplanacak ve öyle de mezara girecekti. Şom ağızlılar böyle diyor. Anlayan insanlar ise tam tersi. Ortok'un acısını paylaşıyorlardı. Çünkü bu lekeler vitigülo denilen ve sinirden kaynaklanan ender bir hastalığın alametiydi. O çorba lekelerinin aniden kaybolması ise nihayet arzuladığı amaçlara erişmesi, tatmin olmasıydı. İlgili ruhi değişikliğe bağlıyorlardı. Gülünçtür tabii ama galiba kozmetik kusurların yok olması Ortok'un politik alanındaki başarılarıyla ilgiliymiş. Her neyse, bugünlük ufak tefek şeyler artık unutulmuştu. şimdiki jestlerine yani kitlenin dikkatini çekmek isteyen bir hatip için gereken bütün özelliklere sahipti. Fakat Ordok'un olağanüstü ve belki de ender rastlanan bundan dolayı da inanılması güç bir yeteneği Burke'ün çok ilgisini çekiyordu. Gerçekten de birini anlatsanız inanmaz ve böyle şey olamaz der. Burke ise bunu birinden duymamış, kendisi bizzat tanık olmuş. Çünkü onlar değişik yıllarda olsa bile aynı üniversitenin mezunlarıydı. Önce Burke tarih bölümünden sonra da Ordok'tan mezun olmuşlardı. Aradan çok yıllar geçmişti. Fakat aynı üniversite camiasına mensup olmak onları yakınlaştırıyordu. Ordok'un ender yeteneği hayatı boyunca yaptığı tüm telefon konuşmalarını hatırlamasıydı. Hem de yalnız telefon konuşmalarını başka bir şeyi değil. O hatta o en önemsiz konuda bile 10-15 yıl önce kiminle, hangi gün, hangi saatte telefonla konuştuğunu söyleyebilirdi. Örneğin havaalanı danışma servisine bir telefon açmış veya 1971 yılı 12 Ağustos Çarşamba günü saat 3'te bir benzin istasyonundan ona telefon açmışlar. Hafızanın bu özelliğini beyinde bu kadar kalabalık çöp birikmesine kimse açıklayamıyor. Robert Burke bazen Ordok'un bu garip yeteneğine kıskandığını, bazen de bundan dehşete kapıldığını hiç de saklamıyordu. Bu hususta bazen ciddi, bazen de alay ve korkuyla düşünüyordu. Niçin insana böyle tuhaf bir yetenek verilmiştir ama niçin? Tanrı'nın bir lütfu olarak mı veya tam tersi cehennemlik bir ceza olarak mı? Kim bilir? Bu defa sınıf arkadaşının telefondaki kelime yağmurunu dinleyen Robert Burke bunu hatırladı. Ve belki de 10 yıl sonra eğer hayatta kalırsak o bizim bu telefon konuşmamızı hatırlayacak. Ben ise tabii ki hiçbir şey hatırlayamayacağım. Şeytan işidir, belki de hatırlarım. Ama niçin diye düşündü. Bu arada Ordok aramasının esas amacını açıkladı. İşte böyle Robert, konuyu uzaktan başlattığım için özür dilerim. Ama şunu demek istiyordum. Bana göre hemen çözümlenmesi gereken çok önemli bir hadise oldu. Tabii sen de artık biliyorsun ki bütün Amerika bunu konuşuyor. Şu uzay rahibi adı da neydi, Filovey mi? Herhalde Filovey. Filovey diye Burke'ün onun yanlışını düzeltti. Adı Filovey. Filovey değil. Ben mektubunu bir saat önce okudum. Ben de öyle düşünmüştüm Robert. İşte bu Cassandra embriyonu bir tuğla gibi kafama indi. Deprem olsaydı daha iyiydi, bilemiyorum. Ne olsaydı daha iyiydi? Affedersin, büsbütün aptallaşmışım. Bana hiç böyle bir şey olmamıştı. Şimdiye kadar uçurumun ne olduğunu bilmiyordum. Şimdi ise onun tam kenarındayım. Ben rakibimi bularak herkesin gözü önünde savaşmaya alışmışım. Oysa şimdi nasıl davranacağımı, kiminle muhatap olacağımı ve gerekirse kiminle savaşacağımı bilmenem şeyse soyut bir şey olduğunu söylemek istiyorum. Ama aynı zamanda bu hepimizi, herkes ilgilendiriyor. Ve biz hepimiz hazırlıksız yakalandık. Yalnız bence süper entelektüel insanlar hazırlıklıdır. Burke onun sözünü kesti. Affedersin Oliver, ben de aynen senin ve diğerlerinin durumundayım. Doğrusunu söyle, niçin bu işte bana başvurmaya karar verdin? Biz seninle aynı üniversite kazanından çıktık. Seni istediğin kadar dinleyebilirim ama o kadar. Seninle açık konuşacağım. Bu benim fikrim değil. Yardım ve nasihatin için sana başvurmamı yardımcım Anthony Younger tavsiye etti. Anthony çalışkan, okumuş ve felsefeyle ilgilenen bir genç. Bütün danışman ve yardımcılarım ellerinde tribin. Gözleri fal taşı gibi açılmış ve sanki aptallaşmış bir durumda koşarak geldiklerinde ben de ne yapacağımı şaşırdım. Yarın seçim çevresinde büyük bir görüşmem var. Sen de biliyorsun, demokrasi ve halk bir bütündür. Ben her şeye hazırım. Her türlü soruyu cevaplarım. Fakat bana Cassandra embriyonlarını soracaklarını düşününce içim sıkıldı. Sanki köşede bir kaplan beni bekliyor. Uzaydan böyle bir yıldırımın düşeceğini kim düşünürdü? İleride ise beni seçmenlerle artık planlanmış bir dizi mülakat bekliyor. Şimdi olacakları tahmin etmeye çalışıyorum. Bizim Amerikalı seçmen bildiğin gibi her şeyi sorup soruşturan ve hatta ben derim ki kavgacıdır. Zaten bunun tüm dünya biliyor. Ve bizi seyrettikçe karakterimize gülüyor. Amacımız demokrasi işte bu kadar. Özür dilerim. Yine konu dışına çıktım. Ne anlatıyordum? Evet, yarın seçmenlerim mutlaka bunu soracaklar, emin misin? eminim. Düşünmeye bile gerek yok. O zaman tek bir yol kalıyor. Filofey'in buluşun, şuurumuzun bir nevi paroksizmi uzayda ortaya çıkarılmış kendi kendimizi düzeltme yöntemi olarak dikkate alıp değerlendirelim. Yani uzaydan ışınlama yoluyla elde edilen manevi dünyamıza yeni bir bakış açısı gibi. Öyle değil mi? Bilmiyorum. Öyledir. Ama ben henüz bu gibi açıklamalara hazır değilim. Seninle konuşmak iyi. Fakat bu gibi düzeltmenin, paroksizmin, eklemenin bakış açısının ne anlama geldiğini insanlara nasıl açıklayacaksın? Zaten ne fark eder ki? Şu gökteki rahibin anlattığı şeyler, ne olduğu belli olmayan Kassandra embriyonları, onların doğmak istememesi, yani tüm bu duyulmadık şeyler bizim için tecrübe sınırları dışında. Eğer bunlar sadece bilim alanıyla ilgili olsaydı yine zararın yarısıydı. Filofey ise Roma Papa, hem de buna bizzat Papa ne diyecek? Tenezzül edip cevap verecek mi? Papa'ya ya da kendime de gıpta etmem. Papa Vatikan'da, rahip uzayda, ben ise kalabalığın önündeyim. Burke durumu açıklamaya çalıştı. İzninle, izninle Oliver. Evvela yalnız sen değilsin. Burada herkes. Anlıyorum, anlıyorum. Ama özür dilerim. Sözü bitireyim. Ne söylemek istediğini biliyorum. Bu problemin çok şahsi olduğunu, her bir kişinin, bu izninizle söyleyeyim, paroksizmi kabul edip etmemeye. Ama Robert, bu ancak ilk bakışta böyle. Bizim çağın özelliğini, yani sokaktaki kalabalığın taleplerini ve istinaflarını, kendi kaygılarını yönetim üzerine yükleme isteğini unutmamamız gerekiyor. Hatta AIDS bile idari sistemin suçları arasına katılıyor. Şimdiki insan öyle bir varlık ki herhangi bir şeyin olduğunda ilk önce kendini değil, sistemi suçluyor. Şimdi ise bu uzay rahibinden gelen haberin suçunu kime yüklemeli? Kimin üzerine yıkmalı? Ne yapmalı? Düşünmek için sebep var. Ama bu olayı da kendi seçim kampanyasında kullanmak isteyen insanlar, yani meslektaşlarım, politikacılar bulunacak. Hatta en kanlı savaşı dahi kendi yararına kullanmak mümkün. Ve bunu anlatmak istiyorum. Evet dostum, bugün keyfin yerinde. Seni iyi anlıyorum Oliver. Ama Filofey'in mektubunun benim için de bir bilmece olmadığını düşünme. Ben de şoke oldum. Söylemeliyim ki eğer muhalifler Filofey'in tezini tekzip edemez, çürütemezlerse, eğer bu gerçekten de böyleyse, yani ruhun biyopsikolojik doğuşu, embriyonun sezgileri ve benim Filofey kompleksi diye adlandırdığım korku kompleksiyle ilgili görünmedik bir buluş gerçekleşmişse, o zaman bu olay insan hayatında irade ve korku, ölüm ve doğum kadar önemli bir yer işgal edecek. Bu derece önemli mi? Hayret bir şey. Radikal bir yaklaşım. Ordok'un sesinde gerçek bir hayret ve üzüntü vardı. Bu durumda ne olabilir? Neyi kastediyorsun? Neyi kastedebilirim ki? Seninle konuşmalar çok iyi. Fakat ben seçmenlerimizin sorularını sarih bir şekilde yanıtlamalı, Filofey kompleksi hakkında kesin fikrimi söylemeliyim. Bu konuda yanlış anlaşılmak istemiyorum. Evet, seni anlıyorum dedi Burke. Düşünmem gerekiyor. Sana bir saat sonra telefon açabilir miyim? Gerçekten de. Robert, çok kötü durumda olmasaydım seni rahatsız etmezdim. Genellikle kalabalığın önüne çıktığım zaman durumu idare etmeye yeten gururum. Evet, gururlu birisi olduğumu inkar etmiyorum. Ve kendime güvenim bu defa yeterli olmayacak. Çünkü bu, eğer senin düşündüğün gibiyse, insanlık tarihinde çok yeni bir postulattır. Biz Amerikalılar ise bildiğin gibi her işte ön yönlendirici bir fikrimiz olmalı. Eğer bugün Tanrı korusun uzaydan yaratıklar gelirse, yarın onlarla sarmaş dolaş resimlerimiz yayınlanmalıdır. Başka türlü olursa biz Amerikalı değiliz demek. Buna güldü. Evet, doğrudur dedi. Ama bu meselede bir telefon konuşması yeterli değil. Bir toplantıya, özel bir kongreye gerek var. Hem de sadece bizde, Amerika'da değil, diğer ülkeler dedi. Rusya, Çin, Hindistan, Japonya gibi yoğun nüfuslu bölgeler bu probleme daha sert tepki gösterecek. Orada şu Filofey taşının doğuracağı yankıyı tasavvur edebiliyorum. Ama yine konumuza dönelim. Ne yapılabilir, yarın nasıl olacak? Sen yarın kendi seçim programının hakkında mı konuşacaksın, öyle mi? Sen ortaya çıkmasından sonra onları gözden uzak tutmak olmaz. Burke onu sakinleştirmeye çalıştı. Fikrimce şimdi durum tümüyle açıklığa kavuşmamışken böyle düşünmek erken. Çünkü bir devlet başkanı adayı olarak bu problem seninle doğrudan ilgili değil. Oliver Ordock derinden ah çekti ve bu fikrine katılmıyorum Robert dedi. Onların seçim kampanyamı nasıl etkileyeceği beni rahatsız ediyor. Robert şimdi beni dinle. Söylediğim gibi genç danışmanım Anthony Younger'ın tavsiyesiyle sana başvuruyorum. Onun için seni iyi tanıdığının ve manevi açıdan senin yolundan gittiğinin göstergesidir. Çok zamanını aldım. Ama sana telefon açmam bile tesadüf değil. Senin gibi entelektüel birisinin bizi politikanın pratikçilerini yönlendirmesi çok doğaldır. Seçimdeki rakiplerim eski politikacılardır. Ve onların arasında en acemesi benim. Bildiğin gibi şimdi ilk tur eğer istikbale dair politik gidişatı önceden göremezsem oyundan çıkarım. Bu durumda seçmenler kimi tercih edecekler? Benim tutumum ne olmalı? Açık konuşursam muhafazakar olarak tanınmak istemem. Ama devrimcilik de her zaman tehlikeli bir çizgi. Koşunun tam başında itilirsem çok yazık olur. İlk başta bana öyle geliyordu ki seçim kampanyasının tüm ihtimalleri Olimpos'a giden yoldaki tüm zorluklar tahmin edilmiştir. Şimdi ona ne yapayım? Tüm uzay cehennemlerine mi göndereyim? Yemin ederim rüyama bile girmezdi böylesi. Ama yapacak bir şey yok. Anlayacağı sadece merakımdan fikrini sormuyorum. Oy kaybetmek istemiyorum. İşte problem burada. Tamam Oliver. Galiba seni anladım diye Robert Burke cevap verdi. Ve Ordock'un enerji ve tazikine gayret ve hayret etti. Evet, politikadaki yaşam mücadelesi buna değer herhalde diye düşündü. Burke, Rahip Filofey'in ansızın uzaydan gönderdiği bir komut haberle dünyada kötü ihtirasların ne kadar alevleneceğini, insanların şuurunda ne kadar büyük bir delik açılacağını hayal edince kan beynine sıçradı. Kulakları uğuldadı. Acaba sonuç iyi mi olacak, kötü mü? Bu soruya net bir cevap vermek gerekiyordu. Burke sanki muhatabı telefonda onu görüyormuş gibi kafasını sallayarak "Oliver" dedi. "Eğer sen seçime katılmasaydın bile yine bu konu tartışmaya değerdi. Mesele benim Filofey'in mektubunun tesiri altında kalmam değil. Esas mesele kendi içimde ne kadar şüphe uyandırmak istesem de onun delillerini çürütecek hiçbir şey bulamadığımdır. Tam tersi inanmaya başlıyorum. İnanmak mı? Ama bu sonuçta bize neyi kazandıracak? Artık zamanı gelmiş bir şey. Mesele üç türlü çözülebilir. Ya Filofey'in buluşunu dikkate alacağız, ya tutarlı delillerle çürüteceğiz. Veya önemli bir şey olmamış gibi görünerek yapışkan bir sinekten kurtulurmuş gibi Filofey'i kafamızdan atacağız. Her üç yola başvurmak şimdilik bizim elimizde. Evet, eğer Filofey'in ortaya çıkardığı meselelerden kaçınırsak, hayat yine de asırlarca olduğu gibi sürüp gidecek. Fakat genetik trajedisi hakkında bilgi sahibi olamadığımız Cassandra embriyonlarına ait zamanla. Artık bildiğimiz ve istersek bunu kanıtlayabileceğimiz şimdiki zaman arasında büyük fark var. Ne yapmalı? Boş mu verelim? Kendi içimizden bize karşı bir tehlike olmadığını mı düşünelim? Veya gerçeğin gözünün içine bakarak kıyameti mi hissedelim? Cassandra embriyonlarının sesine mi kulak verelim? Nasıl olacak? Henüz insanlık bunun hakkında dün hiçbir şey bilmiyordu. Bugün ise haberdar, yani teşhis konulmuştur. Sonuçta insan kendini sanki yeni baştan keşfediyor. Embriyon halindeyken yeni doğan ruh iken nasıldır? Eski nesillerin genlerle miras kalan kötülüklerin onu nereye, hangi genetik kaosa sürüklüyor? Bu korkunç aynada kendimizi görebilecek miyiz? Ya da gözlerimizi kapayarak kendimizi daha da köşeye mi sıkıştıracağız? Filofey'in tezinden bunları anladım. Ya diye Ordock telefonda mırıldandı ve sustu. Senin için sustuğunu anlıyorum. Ama benim fikirlerim seni hiç mi hiç bağlamaz, duyuyor musun? Evet, yine de fikrini bilmek benim için çok önemli Robert. Yapacak bir şey yok. Bu meselede takınacağım tavıra göre ya kazanacak ya da kaybedeceğim, anlıyor musun? Kaybetmeyi hiç istemiyorum. Hangi sebepten dolayı hem de. Örneğin grevcilerin tarafına geçseydim veya apartheid aleyhine gösterilerin ilk sıralarında yürüseydim ya da tam tersi bunu yapmak istemeseydim vesaire. Yani neden dolayı yandığım belli olurdu kahrolası. Şimdi sebep ne? uzay istasyonundaki bir delinin ham hayalleri. Bundan dolayı kendi kariyerimi, belki de ülkenin devlet başkanı kariyerimi riske sokmak çok aptalca olurdu. Sanki şu olay şimdi ne önce ne sonra olmalıymış. Kendi şüphe ve üzüntülerimi seni de ortak ettiğim için özür diliyorum. Seni dinliyorum Oliver. Ama bence Filofey'in buluşunu ham hayal olarak değerlendirmen çok yanlış. Yine sen bilirsin. Bunun bir hayal değil, gerçek olabileceğinden korkuyorum. Öyle olursa bu yeryüzündeki tüm insanları kapsar. Filofey'in buluşu ile ilgili olacaklar. Şu veya bu alandaki grevleri de, sokaklardaki gösterileri de, tüm diğer politik olayları da gölgede bırakacak. Yani neler olabileceğini önceden tahmin etmek zorundayız. Her ikisi aynı zamanda sustu ve düşünceye daldılar. İlk Oliver orada konuşmaya başladı. Demek ki Robert Filofey'in mektubunu desteklemeyi teklif ediyorsun. Bak Oliver, sen politik bir yaklaşıma alışmışsın, bunu anlıyorum. Ama bu meselede sen subjektif düşüncelerden hareket etmiyorum. Filofey'in delil ve mantığını paylaşmamak elde değil. Uzay rahibinin buluşu insanlığın yeni imtihanlar karşısında bulunduğunu söylüyor. Bunun için beni doğru anlamanı istiyorum. Sen bir politikacısın ve amacın problemlerin güncelliğini, kamuoyunun eğilimini yakalamaktır. Ben ise bir bilim adamı. Futuroloğum. Benim fikrimi sordun ve eğer yararlı olduysam ne mutlu bana. Teşekkür ederim Robert. Basını izleyeceğim. Sen hiç şüphesiz basında ve televizyonda bu konudaki fikirlerini açıklayacaksın. Tanrı'ya çok şükür ki Jesse şimdilik benim gelişimi basına bildirmemiş. Göründüğü gibi Jesse seni benden can sıkıcı Ordok'tan koruyamadı. Ama kızma. Eski arkadaşlığımızın hatırı için zorladım. Genellikle çok yüzsüz ve konuşkan bir tipimdir. Hatırlamışken sana şeytan hakkında bir olay anlatacağıma söz vermiştim. Şeytan hakkında mı? Ha evet, hatırladım. Ne olmuş şu şeytanla? İlginç bir olaydı. Geçenlerde ilk seçim toplantımı yapıyordum. Büyük salon tıklım tıklımdı. En az 5000 kişi vardı. Çok heyecanlıydım. Programımı anlattım. Sorular başladı. Yağmur gibi yağdırıyorlardı. Nasıl derler, A'dan Z'ye her şeyi soruyorlar. Yani seksüel azınlığın problemlerinden uluslararası ilişkilere kadar. Spor yapıyor muyum? Ailem nasıl? Hobim nedir? Vesaire. Aniden mikrofonda biri beliriyor ve bana şunu soruyor. Mr. Ordok, lütfen söyler misiniz? Sizinle şeytan arasında bir alaka var mı? Şaşırdım. Salon nefesini tutmuştu. Şeytan mı? Hangi şeytan? Siz Mr. Ordok, siz şeytansınız. Bu da ne demek oluyor? Siz Mr. Ordok, Macar kökenlisiniz. Macarca'da ise Ordok, şeytan anlamına geliyor. Bunu bilmeniz gerekiyordu. Mr. Ordok, salon kahkahadan sarsıldı. Ben kan ter içindeydim. O yine affedersiniz Mr. Ordok. Bunu tesadüfen söylemedim. Sizin Amerika'da en popüler şeytan olmanızı çok arzuluyorum dedi. Yine salon kahkahalardan çınladı. Nasıl, hoşuna gitti mi Robert? Çok güzel. Bunu Jesse'ye de anlatmalıyım. Anlat anlat. O da gülsün. Tamam. Bir şey olursa yine telefon aç. Tamam diye Ordok sanki vedalaşırmış gibi cevap verdi. Ama aniden konuşma yeni bir mecraya yöneldi. Bak Robert, şu saf kafamda pervasız bir fikir belirdi. Şöyle bir düşün. Yolumuzda aniden bu uzay rahibi ortaya çıkmış ve hiç kimse onunla ne yapacağımı bilmiyor. Bu durumda bir baş danışman olarak bizim takıma katılmaya ne dersin? Tabii ki sadece seçim kampanyası dönemi için uygun bir maaş karşılığında. Ama bu önemli değil, özür dilerim. Bunu söylemeye bile değmezdi. Burke bu gereksiz konuya girmemek için acele cevap verdi. Teklifin için teşekkür ederim Oliver. Ama kendi işlerime bile yetişemiyorum. Senin yanında sabahtan akşama kadar koşturabilecek genç, becerikli, akıllı adamlar bulunmalı. Bunun için ben çok yaşlıyım. Yapma Robert, yapma. Düşündüğün kadar da yaşlı değilsin. Kendini zamansız yaşlandırıyorsun. Yine de düşün. Belki uzay Filofey'i, karşısına uygun bir dünya Filofey'i çıkmalı değil mi? Bu meseleyi birlikte düşünürüz diye Burke utanarak cevap verdi. Zaten gerektiğinde telefonla konuşmamızı engelleyecek bir durum yok. Tamam haklısın, iyi geceler. Jesse'ye selamlarımı söyle. Televizyon seyrediyor. Tabii, şimdi herkes televizyon seyrediyor. Hepsi yorumcuların yorumunu dinliyor. Ama yarın ne olacak? Rüzgar hangi yönden esecek acaba? Hoşça kal Robert, güle güle. Nihayet telefonu kapatan Robert Burke kafasını salladı. İşte düğüm çözülüyor. Filofey'in mektubunu gerçekten de herkesi etkilemeye başlamıştı. Yeryüzünde asırlardır süregelen problemler az mıydı sanki? Şimdi de aniden bastıran kar gibi Cassandra embriyonları bilmecesi çıktı. Global bir isteri başlayacak. Ne kadar insan çileden çıkacak? Zamanı geldi. Bundan saklanılmayacak ve kaçınılmayacak. Kötü bir şey olacak. Henüz havada asılı duruyor. Kalabalık bir çarşıda birisine tecavüz ettikleri veya birisinin dini duygularını tahkir ettikleri zaman nasıl bir kıyamet kavgası koparsa, Filofey'in uzay mektubu da aynen öyle. Ani ve şiddetli bir tepki doğacak. Her zaman tüm büyük ve küçük yeni ilahların, yeni kurtarıcı fikirlerin, hayatı düzenlemenin yeni ütopik yollarının ortaya atıldığı çılgınlık dönemlerinde olduğu gibi, bu defa da büyük bir ihtimalle Filofey'in fikirleri şiddetle engellenecek, onlarla alay edilecek, karalanacak ve lanetlenecekti. Tüm zamanlarda böyle olmuştu. Acaba yine de tarih böylesine körü körüne tekerrür mü edecekti? Ve yine eskiden olduğu gibi kendi içinde boğulacak. Ne şimdi ne de gelecek için bir netice çıkarılmayacak mı? Nesilden nesile, asırdan asıra biriken ve çoğalan kötülüklerin sonucu olarak hayattan imtina eden Cassandra embriyonları sonuçta yok olmayacak. Filofey'in buluşuyla onlar hakkındaki bilgi, insanlığın acılı kaderi olan dünyanın sonunu beklemeyi bir alın yazısı haline getirecek. Bunun dışında bir sonuç ise ufukta gözükmüyor. Bütün bunları düşünürken Robert Burke, gayri ihtiyari kendine şunları soruyordu. Ondaki bu ihtiras neden? Çok uzakta, uzayda bulunan bir rahibin emelleri niçin bu kadar yakından ilgilendiriyor? Niçin onun için böyle telaşlanılıyor? Niçin bu Cassandra embriyonu doktorinin, yaratıcısının ateşli taraftarı oldu? Bunlar nasıl açıklanabilir? Tüm geçmiş hayatının, bu hayat boyunca öğrendiklerinin biriktirdiği tecrübe ve bilgilerin sanki şimdi Filofey'in buluşuyla asıl amacına ulaştığı duygusu Burke'ü daha fazla hayrete düşürüyordu. Bunun bilinci onu hem şaşırtıyor hem de içinde bir tatmin duygusu uyandırıyordu. Sanki ansızın yıllardır aradığı izi, hayatı boyunca arzuladığı üstün görevi bulmuştu. 3. kasetin A yüzü sonu, sayfa 74.